Merhaba, Laf Dağı'nın ardına hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bu podcast serisinde üzerinde çokça düşündüğümüz ve konuştuğumuz konuları filmlerle, dizilerle, kitaplarla, hikayelerle birleştirerek o Laf Dağı'nın ardında bende kalanları paylaşmak istiyorum. Gelin bugün yaşadığımız acı deneyimlerin bizdeki izlerine bakalım. Ve Laf Dağı'nın ardına şu soruyla başlayalım. Her şey gelip geçer mi? Geçer mi? Ne dersiniz? Yaşamımızda acı ve kederle karşılaşmayı seçmesek de hayat yolculuğunun bir yerlerinde onlarla mutlaka tanışıyoruz. Bu zoraki karşılaşmalardan hoşlanmadığımız için de genelde bu duyguları görmezden gelmeye ve onlardan olabildiğince kaçmaya çalışıyoruz. Peki, acı çekmeden yaşamak mümkün mü? Bunun bir yolu olsa ne olurdu? En derin acılarda bir gün geçer mi diye düşünüp dururken sizin yerinize de düşündüm. Buda'nın felsefesiyle karşılaştım. Buda bu konudaki öğretisini 4 temel düşünceye dayandırıyor. Bunlardan ilki şu. İnsan olmak acıyı da beraberinde getirir. Önce acı mutlaka var. Bunu kabul et diyor. İkinci düşünce, olayların nasıl olduğu ile bizim onların nasıl olmasını dilediğimiz arasındaki çelişki bu acının sebebidir. Hadi bakalım. Olan ve bizim olmasını istediklerimiz arasındaki uyumsuzluktan bahsediyor. Hayaller ve hayatlar yani. Üçüncü olarak acı, hoşumuza gitmeden yaşadıklarımıza karşı olan tutumumuzu değiştirmemizle azaltılabilir. Hatta yok edilebilir diyor. Burada da bir düşünce ve davranış değişikliğinden bahsediyor. Ve son olarak da acılara son vermek için kullanılan 8 strateji vardır diyor. Bunlar doğru görüş, doğru niyet, doğru söz, doğru eylem, geçimini doğru yollardan sağlama, doğru çaba, doğru bilinçli farkındalık ve doğru konsantrasyon. Bu düşünceleri temel alarak Budizmin kurucusu Siddhartha acı ile ilgili 4 asil gerçekten bahsediyor. Birinci asil gerçek acının var olduğu. Bu gerçeğe de bir isim veriyor ve kısaca dukkha diyor. Dukkha. Dukkha ne? Dukkha hoşumuza gitmeyen bir şeyle karşılaştığımızda, örneğin herkesin yakası ettiği biriyle çalışmak zorunda kalmak gibi. Hoşumuza giden bir şeylerden ayrıldığımızda, mesela sevdiğimiz birinin ölmesi veya işimizi kaybetmek gibi. Ya da istediğimiz bir şeyde başarısızlığa uğradığımızda, örneğin beklediğimiz terfiyi alamamak gibi. İşte bu zamanlarda ortaya çıkıyor. Bu da bu durumda bu üç şeyin hayatımızı ne derece kontrol ettiğini soruyor. Gelelim ikinci asil gerçeğe. İkinci asil gerçek, dukkanın bir ya da birçok nedene sahip olduğu ve bu nedenleri anladığımızda dukkanın biteceği. Dukkan neydi hatırlayalım. Acının var olduğu gerçeği. Şimdi bu noktada acı ve acı çekmek arasındaki farkı bilmek önemli diyor. Çünkü acı çekmek daha çok zihnimizin acıya nasıl tepki verdiği ve olaylara yüklediğimiz anlamlarla ilgili. Bu da hiçbir zaman acıya son verebiliriz demiyor. Ancak eğer onun nedenlerini bilirsek biz acı çekmemek için bir şeyler yapabiliriz diyor. Bu tıpkı bedenimizde bir hastalığa sebep olan kaynakları bilerek, onları düzenleyerek işte hastalığın başlangıcını önlemek gibi bir şey. Zaten özünde dukkhaya neden olan şey bizim olayları olduğu gibi değil de şu anda olduğundan daha farklı olmasını istememiz. Yani İstediğimiz şey öyle sadece acısız bir hayat falan değil. Şimdi şapkamızı önümüze koyalım. Bunun dışında daha birçok isteğimiz var. Sevmek, sevilmek, güvende olmak, iyi kazandıran bir işe, güzel bir eve, bir arabaya sahip olmak, son model bir telefon, güzel kıyafetler istiyoruz. Ve daha eminim hepinizde birçok şey var. Bu liste sonsuza kadar uzar gider. İstemek zihnimizin yazılımında var. İstemek de bir sorun yok. Ama eğer bu şeylere sahip olma zorunluluğu hissedersek ve eğer isteklerimize sahip olmayınca buna dayanamazsak işte bunlar acı çekmemize neden oluyor. Üçüncü asil gerçek ise durmak. Belki dukkha yani yaşadığımız acı bitmiş olabilir ya da oldukça azalmıştır ama bu bir daha acı çekmeyeceğimiz anlamına gelmez. Peki ne anlama gelir? Artık içsel huzuru geliştireceğimiz, acı ve zorlukların içinde dahi bunu başarabileceğimizi söyler. Yani dukkha olayları olduğu gibi mevcut an içinde yaşamayı öğrenerek adım adım azaltılabilir der. Son olarak dördüncü asil gerçek, Duka'dan özgürleşebilmek için bir yol sunuyor. Bu yol Duka'nın üstesinden gelme, yavaş yavaş onu zayıflatma ve bitirme işiyle ilgili. Yaşamımızda eğer gerçek bir değişiklik arzu ediyorsak, bu konuya kişisel olarak devamlı ve düzenli olarak çalışmamız gerekir. Bunları duyduktan sonra özetle diyebiliriz ki, bu da 4 asil gerçek öğretisinin aslında Duka'yı deneyimlemeye zihnimizin sebep olduğunu, yani acı çekmenin zihnimizle onun yükselmesine izin verdiği için yükseldiğini söyler. Acı çekmeyi azaltmak için de önemli olan şeylerden birinin zihnimizi farklı davranabilmek için eğitmeyi öğrenmek olduğunu bize anlatmak ister. Şimdi ben tüm bunları niye anlattım? Duka'yı ve bu 4 asil gerçeği bilmesek de hepimiz aslında çok iyi biliyoruz ki hayatta her şey geçici. Ne kadar şahane şeyler yaşasak da elimizde sonsuza kadar tutamıyoruz. Bu kötü bir şey belki ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Acı gibi yaşamak istemediğimiz şeyler de aynı şekilde kalmıyor. Allah'tan gelip geçip gidiyorlar. Hayatta her şey ama her şey, acılar da geçici. Eğitimlerden birinde anlatılan bir örneği böyle ara ara hatırlarım, buraya da çok uydu. Katılımcılardan birinin bir arkadaşı başına olumsuz bir şey geldiğinde şikayet eder, bu da mı olur, bu da mı olur diye söylenirmiş. Bir gün o arkadaşı ona demiş ki, muazzam bir şey oldu ve bir şey buldum, bir dönüşüm yaşadım. Artık eskisi gibi uzun süre üzülüp şikayet edip acı çekmiyorum. Sadece minicik bir değişiklikle içimde bitmeyen acıyı dindirmeyi başardım. Ne yaptım biliyor musun? Şikayet cümlelerimden küçücük bir bölüm attım. Bendeki duygusu tamamen değişti. Artık başıma tatsız bir şey geldiğinde bu da mı olur yahu demiyorum. M'yi attım ve şimdi bu da olur, bu da olur, bu da olur diyorum. Bu küçük değişiklikle hayatım değişti demiş. Ne kadar çarpıcı değil mi? Bu anıyı hatırlamak bende bir başka hikayeyi doğurdu. Üstelik konumuzla da birebir bağlantılı. Belki bilirsiniz, bir derviş ve bir kralın hikayesi. Gelin önce onu anlatayım, sonra tekrar bakalım kendimize. Neler geçer, neler kalır, her şey gelip geçer mi? Dervişin biri uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek, yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinde fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. Köylülerin anlattıklarından Şakir'in bölgenin en zengin kişilerinden biri olduğunu anlar. Bölgedeki ikinci zenginin de Hattat adında bir başka çiftlik sahibi olduğundan bahsederler. Derviş Şakir'in çiftliğine varır, çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer içer, dinlenir. Şakir ve ailesi misafirperver, gönlü geniş insanlardır. Biraz kalır, sonra yola koyulma zamanı geldiğinde derviş Şakir'e teşekkür ederken böyle zengin olduğun için hep şükret der. Şakir şöyle cevap verir. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin ta kendisi değildir. Bu da geçer. Derviş Şakir'in çiftliğinden ayrıldıktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düşünür. Birkaç yıl sonra dervişin yolu yine aynı bölgeye düşer. Şakir'i hatırlar, bir uğramaya karar verir. Yolda rastladığı köylülerle sohbet ederken Şakir'den söz eder. Ha, o Şakir mi? Der köylüler. O iyice fakirledi. Şimdi Hattat'ın yanında çalışıyor. Derviş hemen Hattat'ın çiftliğine gider, Şakir'i bulur. Eski dostu yaşlanmıştır. Üzerinde eski püskü giysiler vardır. 3 yıl önceki bir sel felaketinde bütün sığırları telef olmuş, evi yıkılmıştır. Toprakları da işlenemez hale geldiği için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiş ve biraz daha da zenginleşmiş olan Hattat'ın yanında çalışmaya başlamıştır. Şakir bu kez dervişi son derece mütevazi olan evinde misafir eder. Kıt kanaat yemeğini onunla paylaşır. Derviş vedalaşırken Şakir'e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğunu söyler ve Şakir'den şu cevabı alır. Üzülme, unutma, bu da geçer. Derviş gezmeye devam eder ve 7 yıl sonra yolu yine o bölgeye düşer. Şaşkınlık içinde olup biteni öğrenir. Hatta birkaç yıl önce ölmüş, ailesi olmadığı için de bütün varını yoğunu en sadık hizmetkarı ve eski dostu Şakir'e bırakmıştır. Şakir Hattat'ın konağında oturmaktadır. Kocaman arazileri, binlerce sığırı ile yine yörenin en zengin insanıdır. Derviş eski dostunu iyi gördüğü için ne kadar sevindiğini söyler ve yine aynı cevabı alır. Bu da geçer. Bir zaman sonra dervişin yolu yine köye düşer ve eski dostu Şakir'i arar. Köylüler ona bir tepeyi işaret eder. Tepede Şakir'in mezarı vardır ve taşında şu yazılıdır. Bu da geçer. Derviş ölümün nesi geçecek diye düşünür ve gider. Ertesi yıl Şakir'in mezarını ziyaret etmek için köye geri döner ama ortada ne tepe vardır ne de mezar. Büyük bir sel gelmiş, tepeyi önüne katmış, Şakir'den geriye bir iz dahi kalmamıştır. O aralar ülkenin sultanı kendisi için çok değişik bir yüzük yapılmasını ister. Öyle bir yüzük ki mutsuz olduğunda umudunu tazelesin, mutlu olduğunda ise kendisini mutluluğun tembelliğine kaptırmaması gerektiğini hatırlasın. Hiç kimse sultanı tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz. Sultanın adamları da bilge dervişi bulup yardım isterler. Derviş sultanın kuyumcusuna hitaben bir mektup yazıp verir. Kısa bir süre sonra yüzük sultana sunulur. Sultan önce bir şey anlamaz çünkü son derece sade bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazıya gözü takılır, biraz düşünür ve yüzüne büyük bir mutluluk ışığı yayılır. Yüzüğün üzerinde bu da geçer yazmaktadır. İşte bu hikayede de geçen bu da geçer yahu sözünün aslı bundan 1000 küsur sene önceye Bizans dönemine uzanır. Bizanslılar başlarına kötü bir şey geldiğinde bu da geçer manasına gelen kendi dillerinden bir cümle söylerlermiş. Bu söz Osmanlılar döneminde Türkçe söylenip bu da geçer haline gelmiş. Derken ya Allah manasına gelen bir yahu da ilave edilip bu da geçer yahu haline gelmiş. Hayat belirsizliklerle dolu. Bazen bu yüzden korkuyor, inişli çıkışlı halinden ürküyoruz ama aynı zamanda hiçbir şey bizimle sonsuza kadar da kalmıyor. Ne yaşarsak yaşayalım, o an içinde bulunduğumuz durumun gelip geçici olabileceğini hatırlamak belki de işimize yarar. Özellikle zor zamanlardan ve acıların içinden geçerken. Eğer zor bir zaman yaşıyorsak, bir zorlukla baş başaysak ve bunalmışsak, derin bir acı çekiyorsak ve bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağımızı kestiremiyorsak, şöyle derin bir nefes alıp, sultanın yüzüğünü taktığımızı düşünerek, o hayali yüzüğe bakıp, bu da geçer yahu demenin tam zamanı belki. Durmayın, siz de içinizden dışınızdan söyleyin. Bu da geçer yahu. Söylemek nasıl geldi? Ferahlatıcı mı? Ne dersiniz? Siz içinizden dışınızdan yüksek sesle tekrar ederken gökten 3 elma düşsün. Biri bu da geçer yahu diyen hikaye kahramanlarımıza, biri bana, biri de bu sözü şimdiden söylemeye başlamış olan siz dinleyenlere. Bir sonraki laf dağının ardında buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.